Ayrım 21, sayfa 169. Boğaza bakan Ulusacacık, küçük ama aydınlık evin içinde bir aşağı bir yukarı geziniyorum ve kar altındaki karşı kıyılara bakıyorum. Her adımda B'yi başından defet diye söyleniyorum. Defet, ne isterse yapsın, neyi kurtaracaksa kurtarsın, başına ne gelirse gelsin. Sen çocuğunu düşün, kendini, aileni, en önemlisi bebeğim. Burada daha iyi bakılacak, sevilecek. Nigar deli oluyor ona. Eşe dosta durumu açıklayacak yalanlar uydurmada da başarılı. Ben tek başıma çocuk büyütebilecek koşullara sahip değilim diye düşünüyorum onlara teslim olurken. Hayır, ne iyimser ne de güçlüyüm. Olmamış bir yığın şey var hayatımda. Kendime hesabını vermek zorunda olduğum yanlışlar var. Çılgınlıklar yaptım, kabul ediyorum. Utanıyorum ve şimdi hayatımın o dönemini umutsuzca kesip atmayı istiyorum. Babaannem bahçesini düşünerek sızlanıyor ama çok halsiz. Birden çöktü taşınalı. Hep hasta. Kontrollerden geçiriliyor. Karaciğer kanseri tanısı konuluyor. Mayıs sonunda, ders yılı başında işe başlamak üzere bir yüksek okulun güzel sanatlar bölümüne atanıyorum. Haluk uyarıyor. Dikkatli olmalıyım. B ile en küçük bir iletişimim olmamalı. Ama bu büyük bir vefasızlık olmaz mı? Hayır. Seninle ve çocuğuyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenemeyecek birine karşı değil. B, bela demek. Dolunay'a deneyimli bir bakıcı tutuluyor. Çocuk sağlıklı bir biçimde gelişip büyüyor. Bazen onu babamla Nigar için doğurmuşum duygusuna kapılıyorum. Hatta onlardan kıskandığım bile oluyor. Geçici anlar bunlar. Hayatımda pek çok şey yoluna girmiş görünüyor. Ama ben rahatsızım ve B'yi merak ediyorum. Bu merak onunla ilgili her şeyi kapsıyor. Hiçbir şeyden emin değilim artık. Ondan, ailesinden, hatta Adana'dan. Belki de hepsi yalan, uydurma. Ancak anlattıkları doğruysa onu sevmeye devam edebilirim. Hiçbir talepte bulunmadan. Bu gizem perdesini aralamak, korkulu, bitmek bilmeyen bir rüyadan uyanmak, özgürleşmek istiyorum. Elimde kırık dökük bir adresle Adana'ya gidiyorum. Kentin kıyısında sağı solu iteleyerek gelişmiş bir mahalle. Dik bir yokuşun sonunda dar bir sokak, çöp tenekelerine doluşmuş sıska, çirkin kediler, susuzluktan yorgun bir çınar, başı kalabalık bir çeşme, birbirlerine abanmış yoksul, bıkılmış, usanılmış tenekeli evler, düz damlar, dökük sıvalar. Dükkanın eğrilmiş tabelasında hızarcı yazıyor mavi boyayla. Kapısız, cephesi sokağa açık dükkanın önünde kararsız dikilerek hızarın sesinin kesilmesini bekliyorum. Genç çırak beni görüyor. Makinenin düğmesini kapatıp yanıma geliyor. Niyazi abi yok, namaza gitti. Birazdan gelir. Ne istemiştiniz? Evi üst katta. Yandaki bahçe kapısından gir. Sokağa çıkıp üst kata doğru bağırıyor. Melahat abla! Bir takunya sesi yaklaşıyor bahçe kapısına doğru. Dışarı sarkan ipi çekiyorum. Başı yeminili, şalvarlı genç bir kadın. Kimi aradınız? Niyazi usta evde yok. B'yi soruyorum. Gerçek adıyla. Korkuyla, gözlerinde yoğun bir kuşkuyla bir an süzüyor beni. Kimim ben? Nereden tanıyorum onu? Ne istiyorum? Almanya'dan bir arkadaşıyım. Merak etme, yabancı değilim. Şimdi bomboş, görmüyormuş, duymuyormuş gibi bakıyor yüzüme. Üst kat merdiveninin başında kucağında bir çocukla yaşlıca şişman bir kadın görünüyor. Kim geldi kız? Bilmem. Merdivenlere yürüyorum. Yürümüyorum da merdiven yaklaşıyor sanki. İçeri girebilir miyim? Sizinle konuşmak istiyorum. Sesim bir an boşlukta asılı kalıyor ama durmuyorum. Merdiven başında bir an yüz yüze durup birbirimize bakıyoruz. Sonra ''Sen mi geldin?'' diye soruyor yaşlı kadın. Ezik, kahırlı bir ses. ''Beni tanıyor musun?'' ''Biraz duydum. Buyur geç.'' Kavrulmuş soğan ve ekşimiş ter kokan bir hole açılan genişçe basık bir oda. Üzerlerinde her biri ayrı renk ve desende kirli minderler bulunan iki kerevet, muşamba örtülü bir masa, birkaç tahta sandalye ve borusu bütün odayı dolanan teneke bir soba. Gökyüzü parlak el işi kağıdı gibi yapışmış odadaki tek pencereye. Elektrik tellerine takılmış, yıpranmış bir uçurtmanın lekelediği bu mavilik odanın sıkıntılı loşluğunu parçalıyor ve evdeki en sağlam şeymiş gibi görünüyor gözüme. Geri kalan her şey çok umutsuz ve yoksul. Buyur edildiğim köşeye ilişiyorum. 5-6 yaşlarındaki iki cılız çocuk var içeride. Anne işaret ediyor, genç kadın mızıkçılık yapan çocukları alıp çıkıyor. İçimdeki acı kabararak büyüyor. B'yi çoktandır görmediğimi, haber de alamadığımı, merak ettiğimi söylüyorum ve neden bilmem hiç istemediğim halde ağlamaya başlıyorum. Bir süre susuyor anne. İnce bir çizgiyi yürüyerek geçer gibi dikkatle bakıyor ağlayışıma. Ağır bir keder, yabancılığımızı usul usul sindirerek yayılıyor havaya. Biz de görmedik kızım, biz de senin gibiyiz. Aşağıdan bağırarak geçen bir patatesçinin sesi, yırtık bir arabesk şarkı, çocuk ağlamaları geliyor. Ama onu duyuyorum bir inilti gibi, derinden gelen, arada titreyerek yükselen kırık sesini. Biz bittik yavrum, bittik biz. 2 ay kadar oldu, bir geldiydi, o gece kaldı, devrisi gün ağrırken çıktı. Garajlarda almışlar onu, tıkmışlar bir taksiye götürmüşler. Şimdi bulunmuyor yolu izi, nerededir, nicedir bilmiyoruz. Bekliyoruz. Bekleye bekleye güneşlerimiz eskidi kızcağızım. Azaplar içindeyiz. Odadaki her şey küçülüyor. Anne kendine sığınmış oturduğu yerde sallanıyor. Başı kucağına eğik, soluğu içini daraltıyormuş gibi kesik kesik. Dudakları kıpırdanıyor, sesi bilmeden zamanı kanatıp duruyor. Sen nasılsın? Demek sana da bir haber yok. Bebeği bilmiyor, sormuyor. Bilmesin. Böylesi daha iyi. Babası gitti savcıya. Yok diyorlar. O ilkten götürdüler diye anlatan şoför muavini korkuyor. Öyle bir şey görür gibi olduydum ama bana öyle mi geldi, ne diyesiymiş şimdi. Üstüme bir karanlık kapanıyor. Kollarımda, başımda öldürücü bir ağırlık. İlerlemeye çabalıyorum. Parçalarımı azar azar dağıtarak solgun, titrek. Kim bilir o köşede mi, bu köşede mi? Delikanının önünde karşı duramayacağını sandığı, kim bilir belki istemeden, isteyerek, üzerinde, kendisi değil, varıp dayanmış. Hayır anam demişti. Bahçe kapısında kucaklaşıyoruz. Kalaydın bir akşamcık be yavrum, bir haber alırsın kurban olayım, bize de bir ses etsen e mi? Hayatımın en uzun gecesini bir otobüs koltuğunda geçiriyorum. Her şeyin bittiğini biliyorum. Somut olarak kilitler ve demir parmaklıklar arasında olma nedeni ne olursa olsun uzun süreceğini de. Ben de güvende değilim. Durumu benim de özgürlüğümü kaybetmeme neden olabilir ve derdimi anlatana kadar aylar geçebilir. Çıktığımda yıkık, lanetlenmiş biri olabilirim. Kimse bana yardım edemez. Torosların hala karlarla kaplı doruklarında geçiyoruz. Otobüsün radyosunda bir türkü. Dereler buz bağladı, avcılar diz bağladı. Daha önce bu kadar şiddetli bir tıkanma yaşamadım. Hiç gücüm yok artık. Elim kolum, dizlerim bağlı. Ama içimde çılgınca koşma, onu arama isteği var. Oysa buna bile hakkım yok. Buraya döndükten sonra Bey'le ilişkisi olan ya da bir biçimde bana sözünü ettiği hiç kimseyi tanımıyorum. Almanya'ya birlikte kaldığı bir arkadaşına telefon ediyorum. Konuşmamız kapalı, uzak, hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Ne korkunç bir yalıtılmışlık içinde yaşamışım. Hiç kimsesi değilim onun. Ne yasal ne de yaşamsal bakımdan hiçbir yakınlığım yok. Beni hep uzakta tutmuş kendinden. O benim her şeyimken. B'yi aramaya nereden, nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Üstelik nereye varmak istediğimi de. Beni terk edip gitmiş olduğuna inandığım, birlikte bir gelecek umudu taşımadığım birini arayıp bulmanın bana ne yararı olacak ki? Ama birileri tarafından ite kaka götürüldüğü görülmüş ve sonra ortadan yok olmuş birinin kayboluşunda çok karanlık bir yan var. Duygusal ve insani bakımdan çok rahatsız edici bir şey. Doğru ya da değil, en azından bu söylentinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ailesi bunu becerebilecek güçte değil. Ben de öyle. Oysa bir avukatın müvekkilini arama hakkı vardır. Haluk'la konuşuyorum. B konumunda birini aramanın, hele bulmanın hiç de kolay olmayacağını söylüyor. Bazı tarihsel dönemlerde bu tür kayıpların akıbetleriyle ilgili hiçbir ipucu yakalanamadığını anlatıyor. Sözcükleri seçerek konuşuyor ama ne demek istediğini anlıyorum. Bu insanlar buharlaşıp uçarlar. Hiçbir kayıt, hiçbir işaret yoktur onlarla ilgili. Bir biçimde ortadan kalkmış ya da kaldırılmışlardır. Yöntemler çok çeşitlidir ama korkunç, giz dolu bir karanlık onlarla birlikte her şeyi yutar. Mesleğinin gereğini yapmaktan çekinmekle suçluyorum onu. Korkaklıkla. Ortalıkta dolaşan kontrgerilla dedikodularına dikkatimi çekiyor. Siyasi ortam çok gergin. Sokaktaki kavga, akan kan durdurulamıyor. Her şey çok karmaşık, anlaşılmaz. Bu ortamda tutuklanmış olması en iyi ihtimal. Onu küf ve sidik kokan karanlık bir hücrede düşünmeye çalışıyorum. Her şeye rağmen o zaman korkum daha ılımlı bir ruh durumuna dönüşüyor. Haluk'la birlikte arıyoruz B'yi. Bu arayışın ucu çok fazla şeye, çok fazla insana dokunuyor olsa da. Her adımda daha büyük, daha korkulu ve derin bir çukura doğru ilerliyor gibiyiz. Lütfen yardımcı olun. Nasıl olur? Ama sizin bilmeniz lazım. Burada kayıt tutulmuyor mu? Bütün o yüzlere, kapıcılara, sekreterlere, hemşirelere, kayıt ve kabul görevlilerine bakınca yardım edilmeyeceğini, belalı, önüne geçilmez bir şeyin içinde yer almaya kimsenin gönüllü olmadığını anlıyorum oysa. Gizli, sert, kötücül bir hava ve ret var her yerde. Yasaklar, gizlilik duvarları var. Kasvet, korku ve aldırmazlık var. Bekleme salonlarındaki banklar, telefon kulübeleri, polisler, sinek deliyle kaplı, kirli pencere camları, hor gören, tehdit dolu bakışlar, öldürücü. Acınmaktan nefret ediyorum ve duyduğum acıyı katlayan bu ezik kayıtsızlıkla baş edemiyorum. Burada öyle biri yok. Hiç gelmemiş. Aranan kişinin 1972'de yasa dışı yolla yurt dışına çıkmış olduğu bilgisi var sadece. Sevdiğim adamın hayat hakkını değil, ölüm hakkını savunmaya uğraşıyorum sanki. Onun bir av, bir kurban olduğunu kabul ettirmeyi, yokluğunu, yok yerine konulmasına yeğliyorum. Bu aynı zamanda benim kendi yokluğum demek. Haluk, zorbalık, yetki rolü oynama ve suskunluğu üzüntüymüş gibi gösterme konusunda olası sorumlular kadar başarılı değil. Her türlü ihtimali yokluyor ama kıramıyor bu ağzı sıkılığı, bu dehşet dolu saklanmaları. İnsanın kendi yasını dile getirebilmesi ne kadar zor. Ona duyduğum sevgi içimin bir yerlerinde duruyor. Onunla geçirdiğim her güne tanıklık eden çizgiler, bir taşın yaşını belirleyen desenler gibi beynimin kıvrımlarında kayıtlı duruyor. Gözlerimde, ellerimde, yüzümün çizgilerinde duruyor ve tenimi acıtıyor.